Ayrım 31.
Bölüm 60. Matilde sayıklıyordu. Ateş yüzünden yaklaşık 2 saattir tir tir titremekteydi. Dışarıda fırtına esip gürlüyor, okyanusun dalgaları prefabrik yapının duvarlarından birine çarparak binayı sular altında bırakıyordu. Ufaklık nasıl diye sordu Mongovitz. Bakıma ihtiyacı var diye kısaca yanıt verdi Emma. İlk parçayı çıkarabildim ama ikincisi baldırda, çok derine gömülmüş. Riske girmek istemiyorum. Hala görmüyor musunuz onları? Mongovitz başını iki yana salladı. 2 saattir kapı eşiğinde pusuya yatmış bekliyordu. Emma'nın pompalı tüfeğini boş olduğu halde katilleri yanıltma amacıyla elinde tutmaktaydı. Yukarılarda bir yerden bizi gözlediklerini biliyorum. Bazılarında karanlıkta görmeyi sağlayan gözlüklerden olduğunu fark ettim. Ben de gördüm o gözlükleri. Emma, Matilde'in alnını okşuyor, Oliver'ı göğsüne bastırıyordu. Sonunda oğlan gözlerini kapamış, mide bulandırıcı kokuya rağmen uykuya dalmıştı. İlk gelişlerinde Tim'le burada gördükleri iki ceset, Mongovitz'in yanına ulaştığında hala aynı yerde durmaktaydı. Cesetleri suya atmışlar ama kötü koku gitmemişti. Bu kadar gelişkin aletlerle en ufak bir hareketi bile gözden kaçırmıyorlardır, dedi Mongovitz. Yalı yarların arasında sıkışıp kaldığımızı, teknemizin bulunmadığını, tek çıkışın da bu patikadan olduğunu biliyorlar ve bahse girerim ki bizi yukarıda bekliyorlardır. Saat kaç? Gece yarısı oldu. Umarım Tim teknesini kurtarmayı başarıp gelir. Güvenilir bir adam mıdır? Bilmiyorum. Öyle geliyor bana. Ben sanmıyorum. Neden böyle söylüyorsunuz? Matilde Oliver'i kurtarmayı reddetti çünkü. Onların çoktan öldüğüne inanıyordu ve bunun bir intihar olduğunu düşünüyordu. Haksız da değildi belki de. Ama siz bu işe giriştiniz. Elbette. Benim çocuklarım var. Bir anne başka türlü davranamazdı. Yağmur açık kapıdan içeri girip Mongovitz'i ıslatıyor. Adam bunu hiç dert etmiyordu. Yarı karanlıkta Emma'ya ve ona sokulmuş iki küçük bedene baktı. Neden onların yardımına koştuğunuzu biliyorum, dedi. Bilgilerinizin ürkütücü gerçekliğiyle umut arasında parçalanmış durumdasınız çünkü. Şu altıncı yok oluşa inanıyor, insanoğlunun kendi sonuna doğru koştuğunu biliyorsunuz. Ve bu, insan çocuk sahibi olduğu zaman katlanılması imkansız bir bilgi. Matilde ile Oliver'ı kurtarmak uğruna ölüme meydan okurken, kurtarmak istediğiniz asıl şey umut. Kendi çocuklarınızın geleceği. Buna inanmak istiyorsunuz. Her şeyin mümkün olduğuna, yanılıyor muyum? Emma sesini çıkarmadı. Bu konuda tek bildiği, masum ve bahtsız iki çocuk için hiçbir çaba göstermeden çekip gitme alçaklığını göstermiş olsaydı asla yaşamını sürdüremezdi. İşte Tim de bu yüzden gelmeyecek, diye sözünü sürdürdü Mongovitz. Umudu yok ya da artık kalmadı. Buna ihtiyaç duymuyorum. Öyleyse kendi canını kurtarıp bu adadan uzaklara gidecektir. Hayır, diye itiraz etti Emma. Paylaştıklarımızdan sonra böyle bir şey yapmaz. Ona güveniyorum. Mongovitz'in bakışlarında hüzünlü bir ışık vardı. İnsanlar konusunda fazla iyimsersiniz, dedi üzüntüyle. Bu duygumu kaybedersem elimde ne kalır? Emma, bizi neyin beklediğini bilelim diye söylüyorum bunu. 2 ya da 10 saat sonra hala burada bekliyor olacağız. Tepedeki herifler de sonunda bizi bulmak için aşağı inecekler. Silahımız yok. Uzun süre direnemeyeceğiz ve bu canilerin esirlerine neler yaptıklarını siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? İntihar mı edelim? Mongovitz bakışlarını indirdi. Hayale kapılmaya gerek yok, dedi alçak sesle. Sonu böyle olsun diye katlanmadım ben bunca şeye. Oysa hayatımızın gerçeği bu. Bütün yapılanlar sonuç olarak pek bir işe yaramıyor. Sonunda ölüp gidiyoruz. Değerlerin içe sayılmasına yol açan politika bu mu? Matilde ve Oliver bu adayı terk edip uzun bir ömür sürecekler. Ve evet, son derece tehlikeli olan bu insanlığın bir parçası haline gelip şu kitlesel yok oluşu yaşayacaklar. Ama belki de türümüzün kurtulmasına katkıları olacak. Kimse bunu bilemez. Bir çözüm olabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Doğa bütünüyle bize karşı birleştiğinde kendi özümüze karşı elimizden ne gelebilir? Sizi tanıyamıyorum Jean-Louis. Bu öğleden sonra bile size Gaia teorisinden söz ettiğimde şüpheci bir tavır içindeydiniz. Şimdi ise siz benden daha tevekküllüsünüz. Jean-Louis dışarıya göz atmak için arkasına döndü. Gözleri boşlukta yitip gitmişti. Bu akşam korktum, diye itiraf etti. Öyle korktum ki aldatıcı görüntüm ve rahatlatıcı inançlarım eriyip gitti. Bu heriflerin beni takip ettiklerini, çalılıkların arasında büzülüp saklandığım zaman yanı başımdan geçip gittiklerini gördüm. Hayvan bunlar. Hayır, daha da beteri. Canavar. Onca tanınmazlığa rağmen bu kadar benzerlik. İnsanlıklarını bütünüyle kaybettiklerini söyleyemezdim. Hayır, tersine. Bana tanıdık geliyorlardı. İnsan da bunlar. Ürkütücü de olsa insan. Daha çok insanlık bu korkunç doğaya zaten sahipmiş de sonunda bu doğa ortaya çıkmış gibiydi. Biz medeniyet soruyla onu boğmuş olduğumuzu düşünüyorduk ama aslında bizim reptilyen kortekslerimizde gelişmesini sürdürüyordu. Bu insanlar da olgunluk aşamasına ulaşmış durumda. Matilde inleyerek daha çok titremeye başladı. Emma onu sakinleştirmek için saçlarını öpüp okşadı. Tim'in gelmesi lazımdı. hem de bir an önce. Mongavis bir anda içinde bulunduğu durumdan sıyrılarak karanlık geceyi inceledi. İşte onlar dedi çılgın gibi. Adamları gördünüz mü? Hayır ama dalga kıranın girişinde bir gölge, bir hareket görür gibi oldum. Emma çocukların koynundan çıkarak yaklaştı. Nasıl orada olabilirler? Yalı yardan inselerdi görürdünüz öyle değil mi? Mongavis hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Yalı yarın arkasından dolaşmışlar dedi. Çevresini dönmüşler. Bu yüzden bu kadar uzun sürdü demek. Mümkün olabilir mi bu? Mongavis'in sesi yükseldi. Sinirleniyor, paniğe kapılıyordu. Öyle tahmin ediyorum. Bildiğim bir şey yok. Bu yörenin arazi yapısını tanımıyorum ki. Sakin olun, gidip bakacağım. Delirdiniz mi? Gerçekten oradalarsa bu evin içinde kısılıp kalmak istemiyorum. Başka çıkış yok. Bana tüfeği verin. Cevap gelmeyince Emma tüfeği Mongavis'in elinden alarak hala uğuldayan fırtınanın ortasına daldı. Okyanusun üzerinde kudurganca ıslık çalan rüzgar onu kavradığı gibi arkadan itmeye başladı. Emma önce sendelese de dengesine kavuştu. Pompalı tüfeği önünde tutmaktaydı. Yağmurda etrafı net görmesi ve onu uyarabilecek bir sesi işitmesi çok zordu. Silahını bir sopa gibi kullanmaya hazır vaziyette dalga kıranın üzerinde yavaşça ilerledi. Kimse yoktu. Mongavis saçmalamıştı. Tam geriye dönüyordu ki prefabrik yapının eşiğini bekleyen Mongavis'in arkasında bir karaltı belirdi. Jean-Louis diye haykırdı Emma ama katil onu yakalamış, uzun bir av bıçağını boğazına dayamıştı bile. Emma iki adama doğru nişan aldı. Bırakın onu diye bağırdı. Biraz daha yaklaşırsan onu bir domuz gibi boğazlarım diye cevap verdi katil. Klasik görünüşlü, çekici bir erkekti bu. Fiziği Kevin Spacey'ninkiyle aynıydı. Başka koşullarda karşılaşmış olsalardı Emma ondan asla kuşkulanmazdı. Bırakın onu diye tekrarladı. Yoksa kafanızı uçururum. Böyle bir silahla ateş edecek olursanız onu da öldürürsünüz diye dalga geçti adam. Geniş bir gülümsemeyle. Teslim olursak bize neler yapacağınızı biliyorum. Bir kişiyi feda etmeyi tercih ederim. Hadi ama mantıklı olun diye ısrar etti katil. Garip bir rahatlık içinde. Açıkça hissedilen vurdum duymazlığı gözlerinden okunan zekasıyla çelişmekteydi. Bir pompalı tüfekle tehdit edildiğine göre büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Üstelik tüfeğin boş olduğunu bilmiyordu. Yeter ki Emma'nın beyninde ani bir şimşek çaktı. İki kişiler. Adam zaman kazanıyordu. Diğer adam kendi arkasında duruyor olmalıydı. Onu etkisiz hale getirmek için ortaya çıkıverecekti. Emma tüfeği kabzasından tutarak ani bir dönüşle var gücüyle savurdu. Namlu yağmuru yarıp geçti ama kimseye isabet etmedi. Yine de diğer katil oradaydı. Olsa olsa 2 metre mesafede duruyordu. Yaşadığı heyecan yüzünden suratı şekil değiştirmiş, bir farenin üzerine atılmaya hazır bir kedi gibi kasılmıştı. Elinde bir kama vardı. Emma tekrar vurmak istedi, elini kaldırdığı anda katil de saldırıya geçti. Kama ve tüfek namlusu bir çınlama sesi çıkararak çarpıştılar. Daha hızlı davranan katil oldu. Emma'yı boğazından yakalayıp sıkmaya başladı. Korkunç bir bilek gücüydü bu. Emma adamın elini arkaya doğru çekmek istedi ama adam öyle kuvvetli sıkıyordu ki başaramadı. Bir ıslık sesiyle birlikte bir gurultu duyuldu. Sonra adam kıskacını gevşetti. Çelik bir ok karnını delip geçmişti. Emma adamın suratına bir yumruk indirerek uzaklaştı. Ne olduğunu anlamaya çalışmadan Mongavis'i rehin alan diğer katile doğru döndü. Ama her ikisi de yere yuvarlanmıştı. Üste duran katil haykırarak direnen bürokratın boğazına bıçağı saplamak için bütün ağırlığını onun üzerine vermiş ve iki eliyle bıçağını kavramıştı. Mongavis giderek güçten düşüyordu. Hafifçe fışkırmakta olan kanı giysilerine bulaşmaya başlamıştı bile. Bölüm 61. Bir sis düdüğü fırtınalı havayı yararken bir projektör rıhtımı taramaktaydı. Emma'nın görür görmez tanıdığı küçük balıkçı teknesi kudurgan dalgalarla boğuşuyordu. Tim geldi. Mongavis gözlerini kapadı. Çığlığı sıkılmış çenesinin kıvrılmış dudaklarının gerisinde boğuldu. Bıçak tenine giriyor, etini parçalıyor, anında yağmura karışan değerli sıvıyı akıtıyordu. Emma katilin üzerine atıldı. Dalga kıranın tahtaları üzerinde yuvarlandılar. Emma ona vurmak üzere doğrulmak isteyince adam saçlarını sertçe geriye çekerek şakağına bir yumruk geçirdi. Görüntü gözlerinden silinirken kan da fışkırdı. Orospu diye bağırdı katil. Canını okuyacağım senin. İkinci darbeyi yanağından alan Emma bu sefer yere yığıldı. İçinde bulunduğu yarı bilinçlilik haliyle tanıdık bir sesin katile seslendiğini duydu. Vincent. Ardından ağır bir nesne ile yumuşak bir kütlenin çarpışmasından çıkan bir ses geldi ve katil Emma'nın yanı başına yığılıp kaldı. Emma'nın beyni uğulduyordu. Ne olup bittiğini anladığından pek emin değildi. Yağmur damlaları cop darbesi etkisi yaratmaktaydı üzerinde. Ayağa kalk, gidip çocukları bul, çabuk ol. Mongavis Bir koluyla onu yerden kaldırdı, öbür eliyle kan sızan boynunu tutuyordu. Hadi dedi nefes nefese, beni şimdi bırakmayın. Emma onunla birlikte prefabrik yapının içine girdi ve çocukları aldılar. Oliver dehşet içindeydi. Sis düdüğü yüzünden sıçrayarak uyanmış, tir tir titriyordu. Tim tekneye çıkmaları için onlara yardım etti. Okyanusun sert dalgaları tekneyi zorluyordu. Emma asla başaramayacakları duygusuna kapıldı. Oysa kendisini toparladığında rıhtımın ve onunla birlikte Kabuslar Adası'nın giderek uzaklaşmakta olduğunu gördü. Matilda ile Oliver kabindeki bir yatağa yerleştiler. Emma onlara sarılıp öpmekten kendini alamıyordu. Hayatta kalacaklardı. Mongovitz boynuna pansuman yapıp bandajlamıştı. Kan kumaşa geçmekteydi. Sıranın üzerine uzanmış, tavana bakarak hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Dayanın dedi Emma. Tim bizi en yakın limana götürecek. Mongovitz Emma'nın elini tuttu. Haksızlık ettim diye mırıldandı. Konuşmayın, güdünüzü saklayın. Şafaktan önce hastanede olacaksınız. Dayanın. Tekrar Matilda'nın nabzını kontrol etti ve güverteye çıktı. Tim dümenin başında kudurgan denize karşı mücadele veriyordu. Berbat durumdalar dedi Emma. Bir an önce bir limana varmak lazım. Jean-Louis çok kan kaybetti. Gittikçe güçten düşüyor. Matilda gelince enfeksiyonun ciddi olmasından korkuyorum. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Ama Mongovitz'i çocuklarla yalnız mı bıraktınız aşağıda? Neden? Emma ondan sakının. Ne diyorsunuz siz? Biraz önce rıhtımda o iki heriften birine adıyla seslendi. Durmadan bunu düşünüyorum. Onu nasıl tanıyabildi? Vincent diye bağırdığını hatırladı Emma. Tim doğru söylüyordu. Belki de ismini duymuştur. Kısa bir süre önce onu ormanda kovalamışlardı. Bu durumdan hoşlanmadım. Ya rol yapıyorlardıysa? Hayır, o rol yapıyor olamaz. İmkansız bu. Şimdiye kadar bizi 10 kere öldürebilirdi. İstediği bu değil. Adayı terk etmek için bizi kullanıyor. Emma'nın içini bir kuşku kapladı. Kuşku giderek paranoyaya dönüştü. Ya Tim ona yalan söylüyorduysa? Hayır, Tim beni almak için Hiva-Oa adasına kadar geldi. Eğer ikisinden biri şu hapishane kaçağı katillerdense bu kesinlikle Jean-Louis olur. Mongovitz'in sergilediği cesaret, irade ve dayanıklılık aklına geldi. Onun tarzında bir devlet görevlisi için bu durum Emma'yı şaşırtmıştı hatta. Dümene geçin diye bağırdı Tim. Hayır, ben beceremem, ben... Tim ona seçme şansı tanımadı. Emma'yı kumanda tablosuna doğru itip kabinin içine atladı. Teknenin provası karanlık bir boşluğa düştü. Karşıda devasa bir dalga oluşmaktaydı. İyice büyüyerek tekneye çarpıp parçalamak için bütün suyu emmekteydi adeta. Pruva bodoslaması yukarı kalktı ve bu suyu duvarına tosladı. Teknenin bütün gövdesinden gıcırtılar yükselirken burgaç halindeki sular güverteye hücum etti. Tim tekrar ortaya çıkıp idareyi ele aldı. Ne yaptınız diye endişeyle sordu Emma. İçiniz rahat olsun, onu bağladım. O kadar güçten düşmüş ki kimseye bir kötülük yapamaz zaten. Karşı koymadı mı? Anladığında artık çok geçti. Fırtınanın uğultusu arasında Emma güçlü bir patlama sesi duyar gibi oldu. Etrafına bakındı. Uzakta Fatuhiva adasında kırmızı bir ışık topu fark etti. Top son hızla büyüyor, bir ateş duvarı yamaçları aşıyordu. Emma volkanik bir patlama olduğunu zannetti. Ama alevlerden oluşan sur çok hızlı yol almaktaydı. Birkaç saniye içinde bütün adayı kapladı. Aynı anda bir şimşek gökyüzünü aydınlattı ve Emma tekrar nefes alana kadar geriye sadece sarımsı korların oluşturduğu kızgın bir örtü kalmıştı. Aman tanrım diye fısıldadı. Olan biteni Tim de görmüştü. Ağzı bir karış açık duruyordu. Bir bomba dedi. Bomba attılar. Attılar derken kimleri kastettiniz? Sizce böyle bir bombayı sadece ordu atabilir. Başka bir dalga onları şiddetle sarstı. Emma sıkı sıkı tutundu. Sonra da kabine yöneldi. Matilda'nın yanına gidiyorum. Kapıyı itip basamaklardan indi. Kafasını tekrar doğrulttuğunda sıranın boş olduğunu gördü. Mongovitz orada değildi. Gözlerini hala uzanmış durumda olan çocuklara çevirdi hemen. Sonra arkasında bir hareket hissetti. Bölüm 62. Emma omuzları kan içinde, yüzü çökmüş ve kendisine saldırmaya hazır Mongovitz'le karşılaşmayı beklemişti. Arkasındaki yanına gelmek üzere aşağı inen Tim'di. Tuhaf bir hali vardı. Yüz kasları gevşemiş, boş bakışlarla gözlerini Emma'ya dikmişti. Burada değil diye ona bilgi verdi Emma panik içinde. Tim bunu dert etmişe benzemiyordu. Emma onun elindeki zıpkınlı tüfeği o zaman fark etti. Bir şekilde Tim neler olup bittiğini anlamış ve en ufak hareketi kollayarak silahla gelmişti. O içeri girsin diye Emma yana çekildi. Tim iki adım attıktan sonra girsin geriye dönerek silahı Emma'nın çenesine dayadı. İki türlü davranabilirsiniz. Uysallıkla ya da vahşice. Tercih size kalmış. Ne? Ne? Ne istersem yapacaksınız. Yoksa sizi cezalandırmak zorunda kalırım. Bana itaatsizlik gösterilmesi hiç hoşuma gitmez. Korkunç bir öfkeye kapılırım. Beni öfkeli görmek istemezsiniz. Emma'yı asıl dehşete düşüren, inanılmaz durumun kendisinden çok Tim'in öfke kelimesini telaffuz ederken dışa vurduğu şiddetti. Ama Jean-Louis ortadan kayboldu. Bir yanı gerçeği kabul etmeyi reddediyordu. Dolabın içine kanını boşaltmakla meşgul. Defterini dürdüm onun. Şimdi beni iyi dinleyin. Çocuklara dokunmadım. Çünkü sözümü dinlerseniz yemin ederim ki onların hayatını bağışlayacak ve bir kumsala bırakacağım. Ama bana karşı koymaya kalkışırsanız çocukları bir ipe bağlar, boğulmaları için teknenin arkasından sarkıtırım. Anladınız mı beni? Emma şoktaydı. Silahın ucu çenesine gömüldü. Etinde açılan küçük bir delikten kan damlaları süzüldü. Evet diye inledi. Öyleyse soyunun. Tim. Emma, Tim'in çenesinin yanaklarının altında sağa sola oynadığını gördü. Soyunun dedim. Emma'nın kalbi giderek daha hızlı atıyordu. Bir çözüm, bir umut arıyor, hiçbir şey bulamıyordu. Tanımış olduğu delikanlı kesinlikle bu değildi. Karşısındaki soğuk, bakışları ifadesiz biriydi. Saldırganlık akıyordu her yanından. Tim hedef değiştirip kardeşiyle birlikte uyan Matilde nişan aldı. Pekala, küçük kız nasibini alsın o halde. Hayır, hayır, tamam, istediğinizi yapacağım. Emma yeleğini sıyırdı ve ayakkabı bağcıklarını çözmek için basamaklara oturdu. Kimsiniz Tim diye sordu biraz zaman kazanmak için. Tim'in yüzünde nihayet bir gülümseme belirdi. Acımasız bir gülümsemeydi bu. Adım Tim değil, Yuan. Tim gelip sizi havaalanından alması gereken şu enayiydi. Anlamıyorum diye mırıldandı Emma. Gerik'in yatılı bir misafiriydim. Hepsi bu. Her şey çığırından çıktığında ben de diğerleriyle birlikte çabucak oradan ayrıldım. Omoa'ya saldırdığımızda Tim ve teknesi oradaydı. Bir faksta sizden sizi alması ve buraya getirmesi gerektiğinden bahsediliyordu. Fikir cazip geldi bana. Sesi Emma'nın kulaklarına son derece somut ve şiddetli bir tokat gibi indiği halde kelimeleri bir anlam ifade etmiyordu. Emma onları duyuyor ama anlayamıyordu. Gerçeği reddettiğini kavradı. Bana ne yapacak? Bu imkansız. O böyle biri olamaz. Biraz sonra uyanacağım. Hayır, öyle biri olamaz o. Zaman kazanmalı. Onu konuşturmalıydı. Çünkü sana ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Peki ya sonra? Ona sahip olduktan sonra öldürecek miydi? Belki. Belki de bizi hayatta bırakır. Ona vücudumu teslim edersem çocukları kurtarırım. Gözleri yaşla doldu. Bir türlü karar veremiyordu. Yapamıyorum. Elinden gelmiyor. Yanılıyordu. Baş eğse bile Tim affetmeyecekti. O güruhun bir parçasıydı. Kobay güruhunun. Bu adam yakınlık kurduğu Tim değildi. Yuan'dı. Bir seri katil. Onu oyalaması gerekiyordu. Elini çabuk tutmalıydı. Onunla ilgilenmeli, kendisini anlatmasını sağlamalıydı. Neden? Neden benimle buralara kadar geldiniz diye sordu. Dehşetinin arasında kendisini zorlayarak. Tekneyle kaçabilirdiniz. Peki ya zevk? Siz hiçbir şeyin farkında değilken her şeyi bilmenin verdiği coşku. Bu adada her şey bana serbestti. Size her şeyi yapabilirdim. Ben efendiyim. Ama diğerleri, onlar da sizi öldürmeye çalıştılar. Onlar hayvan, hepsi bu. Hem tehlike bir yemeğe tat katar, öyle değil mi? Sonrasında zaferin keyfi daha iyi sürülür. Siz, hayır Emma, bunu söylemeyin. Tek yaptığım sizi tanımayı öğrenmek oldu. Sizin zihninizi sahiplendim. Susadığı zaman su içen biri sadece su içmiş olur. Buna karşılık bekleyen, maraton koşan biri bu suyu arzu edecek, onu düşleyecektir. Ve suya kavuştuğunda, su dudaklarına temas ettiğinde elde ettiği şey artık onun rahatlatıcılığı değil, tatmin olacaktır. Emma diğer ayakkabıya girişti. Rüzgara kapılmış bir yaprak gibi tir tir titremekteydi. Peki bunun için bu cehenneme dönmeniz mi gerekiyordu? Sizinle günlerce yaşama fırsatı sunuldu bana. Bizi rahatsız edecek kimse olmayacaktı. Ama başıma şu Mongovis budalası çıktı. Onu hiç hesaba katmamıştım. Bir de çocukları. Emma onun çocukları neden kurtarmak istemediğini şimdi daha iyi anlıyordu. Emma'nın kendisine itaatsizlik ettiğini fark etmesi onu müthiş öfkelendirmiş olmalıydı. Devam et. İçini döküyor. Hadi zaman kazan. Bütün bunlar sadece oyundu yani. Sadece demeyin, bu bir saf adrenalin zevkiydi. Bir lastiğin ucunda kendini bir köprüden aşağı bırakmak ya da paraşütle bir uçaktan atlamak için para veren milyonlarca sersem var. Burada ben tıpkı tanrı gibiydim Emma. Her şeyi biliyordum. Sizinle oynayabilir, sizi gözlemleyebilirdim ve kimse size sahip olmama mani olamazdı. Her dakika, her gece bu adada birkaç gün boyunca teninizi yalamayı hayal ettim. Kanun diye bir şey yoktu artık. Kanun bendim. Size ne istersem yapabilirdim ve bekledim. Su ve maratoncu ilkesi o an patlama etkisi yaratsın diye. Dili tamamen çözülmüştü. Kendinden geçmiş durumdaydı ve işte şimdi o noktadayız. Emma olanlara bir türlü inanamıyordu. Ondan tiksinmekteydi ama daha önce neredeyse onu arzulamıştı. Midesi kasıldı ama kendisine hakim oldu. Adam rolünü mükemmel biçimde oynamıştı. Yine de şimdi düşününce ayrıntılar bir anlam kazanıyordu. Öncelikle Markiz Adaları'nın güneşi altında yaşayan biriyle bağdaşmayan teninin beyazlığı. Sonra tekne konusunda zaman zaman gösterdiği beceriksizlikler. Tekne ona ait değildi çünkü. Emma pompalı tüfeği hatırladı. Hangarda bulduğu tüfekle aynı modelde olması bir tesadüf değildi. Kaçarken tüfeği oradan almıştı. Mongovitz, Gerik'teki işkence odalarından söz ederken Tim'in tüylerinin diken diken oluşu geldi Eman'ın aklına. Omoa'da sözde arkadaşlarının evine götürürken kendisine kaç kez yalan söylemişti acaba? Adada köylerde söylediğiniz her şey yalandı demek, zırvalık da hepsi. Hayır, hepsi değil. Sağ olsun Tim, döküntülerinin arasında kapsamlı bir ada rehberi saklıyordu. İnandırıcı davranabilmem için onu okuyup ayrıntıları öğrenecek zamanım oldu. Yani sırf tanımak için beni oradan oraya gezdirdiniz. Sizin tadınızı çıkarmak için dedi sapkın gülümsemesiyle. Bana ait olmalıydınız. Teknenin provası havaya kalkıp tekrar sertçe aşağıya düştü. Kabin sarsıldı. Emma başka bir yol denemeye yeltendi. Teknenin dümenini boş bırakmak çılgınlık diye itiraz etti boğuk bir sesle. Oysa buna hiç ihtiyacı yoktu. Korku çok güçlüydü. Hatta o derecedeydi ki Emma teknenin kayalara bindirmesini umut edecek hale geldi. Tim omuz silkti. Otomatik pilot var. Ben sadece sizinle meşgul olmak istiyorum. Büyük açlık hissediyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsanız eğer. Onu oyalamalıyım. Oyalamam gerek. Perşembe akşamı tekneyi mahsus mu karaya oturttunuz? Kesik kesik konuşuyordu. İnandırıcı değildi hiç. Tim bunun farkına varacaktı. Biliyor, tavrından anlıyorum bunu. Kedilerin farelerle oynaması gibi oynuyordu onunla. Acımasızca oynuyor benimle. Zaten kazandığını biliyor. Adada kısılıp kalmamızın tek yolu buydu. En kötü ihtimalle yardım beklediğimden daha çabuk gelecek olsaydı katliam yüzünden öyle bir karkaca yaşanacaktı ki çabucak sıvışabilecektim. Sizi bir eve götürecektim. Benim olacaktınız ve her şey sona erecekti. Yıvan buhar olup uçmuş ve kimse bir şey görmemiş olacaktı. Planını paylaşırken bir tür keyif alıyordu. Emma onun aslında ben merkezci biri olduğunu anladı. Her şeyi nasıl da düşünmüş, denetimi altına almış olduğunu gösterirken gururlanmaktaydı. Bunları söylediği kişi ben olduğum için daha da keyif alıyor. Sahip olmak istediği, yutturmacasını açıkladığı, kayıtsız şartsız kurbanı olan kişiyim ben çünkü. Bu şekilde bana yalan söyleyerek, beni oyuna getirerek zihnen bana sahip olduğuna inandı. Bedenen sahip olmadan önce. Acele etme, haklısın dedi Emma'ya. Arkamızdan attı kovalamıyor ama beni enayi yerine de koyma. Hadi bakalım giysilerini çıkarmaya devam et. Emma tişörtünü çıkardı. Bordo'daki Afrika'daki hayatınız bunlar da hep yalan mıydı? Hayır. Doğruydu. Sadece adım konusunda yalan söyledim. İzin verin de tahminde bulunayım. Şu kaçak avcılar, onları yaralamakla kalmadınız değil mi? Adamın yüz ifadesi birdenbire değişti. Daha kaygılı bir hale büründü. Bakışları bir an için dumanlandı. Huzursuzluk diye düşündü ama biraz da heyecan. Doğru, onları öldürdüm. Hepsini mermilerle kalbura çevirdim. Sağ kalanların işini de bıçakla bitirdim. Onların fillere yaptığı gibi ben de onları doğradım. Teker teker hepsinin dişlerini söküp taşaklarını kestim. Bu sapkın maskede bir çatlak vardı. Bu çatlak asla kapanmamış bu yara şimdi açığa çıkmaktaydı. Emma bu yaraya değişti. Hayatınızda ilk defa insan öldürdünüz yani. Evet, önceden tasarlamamıştım. En azından bilinçli olarak. Ama tüfeği elime aldığımda nişan almam gereken şeylerin araba lastikleri olmadığını anladım. Sizde sarsıntıya yol açan Afrika'da gördüğünüz bütün bu korkunçluklar, bu fil katliamları olmuş değil mi? Henüz çok geç sayılmaz siz. Adam bir an tekrar içine kapandı ve yüzünde beliren sahte gülümsemesi pırıl pırıl dişlerinin yeniden görünmesine yol açtı. Şu psikolog ağzını bırak da küçük kızı boğazlamadan önce elini çabuk tut. Emma sütyeninin askılarını düşürdü. Beklediği şey karşısında büyülenmiş olan Tim'in yüzündeki neşe silinip gitti. Emma'nın elleri ter içindeydi. Bacakları titriyordu. Sütyeninin kopçalarını açtı ve memeleri ortaya çıktı. Tim göğüs geçirdi. Sıcak bir yemeğe istekle bakan aç bir insana benziyordu. Emma'nın dayanacak hali kalmamıştı. Ne olursa olsun bir kaçış yolu bulmalıydı. Tim'in onu kendi oyununun içine çekmesine izin vermemeliydi. Hadi sıra pantolonda dedi Tim buyururcasına. Tim başka yollar da var. Mecbur olmadığınız şu ki ağzını boşa yorma işine yarayabilir. Emma gözleriyle kalbini araştırdı. Bir silah bir çözüm bulmak istiyordu. Tim zıpkınını hala Matilde doğrultmuş durumdaydı. Emma onun yaşadığı heyecan yüzünden işaret parmağının kasılarak Matilde öldürmesinden korkuyordu. En ufak ani bir harekete kalkışacak olursa küçük kızın işi bitmiş demekti. Hayır, tercih şansı giderek azalıyordu. Ya boyun eğecek ya da Matilde feda edecekti. Emma kemerini çözdü. Bir çözüm bulmak için zaman kazanmalıyım. Biraz önce Vincent'a adıyla seslenen sizdiniz demek dedi. Öyle. Aptallıktı, boş bulundum. Fırtınada hiçbir şey duymadığınızı düşündüm ama yine de emin değildim. İkisini de bununla zımbaladım. Zıpkını işaret etti. Lezzetli yemeğimi elimden almalarına izin verecek değildim ya. Gülüşü çın çın ötüyordu. Kendisini zorluyor. Heyecan duyduğu yok. Her şey yapay. Bu sahneye bu yüzden ihtiyacı var. Kendisini şartlandırmak için. Ancak o zaman bir şeyler hissediyor. Emma pantolonunu indirdi. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki bu durum kendisine rahatsızlık veriyordu. Ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Çırılçıplak dedi Tim. İmalarla dolu kelime Emma'yı ürpertti. Seni tamamen çıplak görmek istiyorum. Tim, özür dilerim. Yvan, bir anlaşma yolu olmalı. Ben şöyle yapabilirim. Çeneni kapayıp çırılçıplak soyunabilirsin diye bağırdı adam. İşi burada bırakmak için mi bunca sıkıntıya katlandığımı sanıyorsun? Seni ve bu ruh hastası budalaları gözlemekle, komedi oynamakla geçen uykusuz 5 gün, açlıktan ölürken bir enayi gibi elim böğrümde kalmak için mi 5 gün boyunca et yumuşattım? Aniden Emma, yiyeceğe yapılan bütün bu imaların masumca olup olmadığını düşündü. Onun hırsına geçtikten sonra ne yapacaktı? Öfke yüzünden adamın yüz ifadesi değişmişti. Alnında bir damar seyirip duruyordu. Emma'nın daha evvel hiç görmediği şekilde yüzünde tikler oluşmaktaydı. Tekne sertçe yalpaladı. Tim gözlerini Emma'dan ayırmadan bir yere tutundu. Küçük kızın ölme tehlikesini göze almadan Emma'nın harekete geçmesi, onun üzerine atılması mümkün değildi. 3 saniye içinde kilotunu çıkarmazsan kızı öldü bil dedi Tim. Bastırılmış bir öfke içinde. Bitti. Kaçış yolu yok. Fikir değiştireceğimi de sanma. Kocanın sana yazmış olduğu şeyi hatırlıyor musun? Ben bir seri katilim. İnsanlığın geleceğiyim. Ve inan bana, bunu öğrendiğimden beridir her şeyi daha net görüyorum. Hadi diye çemkirdi. Emma onun isteğine boyun eğdi ve büzülüp kaldı. Tim cebinden bir kelepçe çıkardı. Bu kelepçeyi nerede bulmuştu? Kaçarken hangarda kuşkusuz. Tak şunu. Eğer sahiden kilitlemezsen veledin suratını dağıtırım. Emma gözyaşları içinde dediğini yaptı ve kelepçeyi bileklerine geçirdi. Düşünmek için artık çok geçti. Tim'in kopma noktasının eşiğine geldiğinde Matilde'yi öldürmeye hazır olduğunu hissediyordu. Çocukların adları var deme gücünü buldu hıçkırıklar arasında. Ta en başından beri sadece çocuk ya da velet diyorsunuz ama onların adları var. Tim kelepçenin sıkıca takılıp takılmadığını kontrol etti ve silahını Matilde'nin yanı başına koydu. Bağlısın, senden çok daha güçlüyüm. Üstelik deneyimliyim de diye uyardı. Herhangi bir şeye kalkışırsan canını okur, sonra da zıpkınla kızın hırzına geçerim. Anlaşıldı mı? Emma'nın cevap verecek gücü kalmamıştı. Tim elini onun memelerine doğru uzatarak okşadı. Emma'nın midesi bulandı. Kapana kısılmıştı. Kendisini kurtaracak hiçbir fikir gelmiyordu aklına. Son saniyeye kadar kurtarıcı bir mucize gerçekleşsin diye dua etmişti. Tim ipek bir kurdele alarak onu Emma'nın boynuna geçirdi. Ağzı açık nefes alıp veriyordu. Sanki başka bir yerdeydi. Kurdeleyi 2 yandan çekti. Emma'nın boğazı sıkıştı. Sapkın adam kendinden geçmişçesine sırıttı. Çuval bezinden pantolonunun düğmelerini çözdü ve bir eli içeride kayboldu. Dili Emma'nın memelerinden başlayarak kasığına kadar ıslak bir iz bıraktı. Emma tiksintiyle ürperdi. Tim kurdeleyi daha çok sıktı. Dudak kenarlarında beyaz bir köpük birikti. Emma nefes alamaz olmuştu. Bir ıslık sesi çıkararak azıcık bir hava çekebildi içine. Sonra Tim bütün ağırlığıyla onu ezdi. Teklifsizce baldırlarını ayırdı ve dondurmaya saldıran bir çocuk gibi Emma'nın yüzünü yaladı. İğrenç elleri Emma'nın memelerini mıncıklarken bir zevk kırıltısı koyverdi. Alnındaki damar şimdi daha hızlı seyiriyor, burnu yukarıya kalkıyordu. Heyecana kapılan adam hiçbir şeyi kaçırmamak için gözlerini kocaman açmaktaydı. Emma nefes alamıyordu. Bacakları seyiriyordu. Kurdelenin arasına sokmak için elini boğazına götürse de beceremedi. Kendi tırnakları etine geçiyordu. Tim'in çırpınarak kasılan bedeninin yerinde siyah lekeler belirdi. Vücuduna neler yapıldığına dair kesin bir fikri yoktu Emma'nın. Bilinci yok olmakta, beyninin en derinlerindeki bir sifon tarafından adeta emilmekteydi. Işık yavaş yavaş azalıyordu. Tim'in vücudunun arkaya doğru büküldüğünü gördü ve kırbaç darbesini çağrıştıran bir ses duydu. Üzerine sıcak bir sıvı fışkırdı. Vücudunun üst kısmı ve ağzı bu sıvıya bulandı. Emma'nın boğazını sıkan kurdele gevşedi. Tim öylece kala kalmış, tüm kasları kasılmıştı. Zıpkının ucu kalbini delip geçmişti. Oliver silahı elinden bıraktı.